Hayırlı akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bir Artı Eksi Dünya programında tekrar Didim Rüer arkadaşımla birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün iki tane halktan bahsedeceğiz. Bu iki halk da kendi ülkelerinde ezilmiş halklar. Bunlardan bir tanesi Rohingya Müslümanları. Myanmar'da çok uzun zamandır zulüm çeken ve son zamanlarda tekrar bir soykırıma uğrama tehlikesiyle karşı karşıya kalan bu topluluktan bahsedeceğiz. Ve dünyayı bu konuda uyandırmaya çalışacağız elimizden geldiğince. İkincisi de çok uzun zamandır yine Çin zulmü gören Doğu Türkistan halkı. Doğu Türkistan halkı da bildiğiniz gibi bu Ramazan ayından beri çok ciddi şekilde soykırım altında yine. Bu konudan biraz bahsedeceğiz ve inşallah şu garip dönemde, içinde bulunduğumuz bu dönemde Müslümanların nasıl ezildiğine örnekler vereceğiz ve ne yapabiliriz onu konuşacağız inşallah. Buyur Didemciğim.
Şimdi bildiğimiz gibi bütün dünya IŞİD'e odaklandırılmış durumda. Odaklanmış demiyorum özellikle. Gerçekten çünkü özel bir şey var, işaret var. Burada herkesin dikkati sürekli, hatta IŞİD'le birlikte küçücük bir bölge olan Kobani'ye odaklanmış durumda. Tabii ki biz her zaman bütün yayınlarımızda belirttiğimiz gibi hiçbir sivil masum insanın canını kaybetmesini hiçbir zaman istemeyiz. Ve bunu da her zaman istemediğimizi, şiddete karşı olduğumuzu dile getiriyoruz. Fakat burada dikkat çekici olan ve hayret verici olan şeyler var. Bunlardan bir tanesi bütün dünyada özellikle Müslümanlara yönelik olan zulüm sistematik olarak devam ederken birdenbire başta Amerika olmak üzere ve Amerika ile birlikte hareket eden diğer koalisyon ülkeleri de olmak üzere neden bu şekilde bir olay çıkarttılar ve niye dünyayı sadece belli bir bölgeye dikkat çekecek şekilde hareketlendirdiler. Şimdi ben çok kısa olarak söylediğin iki halka dikkat çekmeden ve onlardan bahsetmeden önce birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela şimdi Amerika Haziran ayından itibaren IŞİD'le mücadelede Pentagon açıklamasına göre 1.1 milyar dolar harcadı. Çok yüksek bir rakamdır bu. Ve daha da devam ediyor zaten. Biliyorsun her gün bombalama devam ediyor. Tek bir bombalamanın da maliyeti milyon dolarlarla ölçülüyor. Yine
tek bir uçağın kalkışı 9 milyon dolar.
Tam evet. Gerçekten o şekilde. Ve şimdi burada bir bölgeye bütün dünyanın dikkati çekilmişken bir taraftan Esad'a baktığımızda ki yaklaşık bunu zaten 3 yıldan fazladır, neredeyse 4 yıla yaklaşacak. İç savaş boyunca her gün devam ettirdi. Her ay Esad'ın varil bombalarından 350 çocuk hayatını kaybediyor. Buna izleyicilerimizin çok dikkat vermesini istiyorum. Çünkü bu sürekli gün içinde verilen bir sayı, bir rakam değil. Her ay, bakın, her 30 gün 350 çocuk Esad'ın varil bombaları sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu bir resim var, buna bakabilecek olursak inşallah. Burada sadece Halep'te Esad'ın yaptığı varil bombalamalarının yerlerini gösteriyor bu resimde gördüğümüz noktalar, belirtilen. Yine aynı şekilde 2003 yılındaki Amerikan işgalinden itibaren sadece Bağdat'taki meydana gelen terör eylemleriyle ilgili bakacak olursak buradaki haritada da bunu görüyoruz. 2003 yılından itibaren araç bombalamalar bunlar sadece. Diğer terörle eylemleri de değil. Şu gördüğünüz kırmızı noktalar neredeyse Bağdat'ın tamamı ve çok yüksek sayıda. Yine aynı şekilde ülkemizde PKK terörü bildiğin gibi devam ediyor. Buradan tabii ki hiçbir şekilde bahsedilmediği gibi PKK'ya düzenli yapılan bir silah yardımı var. Her ne kadar PKK değil diye bahsedilse de. Daha yine 3 şehidimizi geçtiğimiz günlerde haince, kahpece arkadan yine yaklaşarak başlarına ateş ederek vurdular. Bunu da görüyoruz. Bundan da yine dünyanın hiç sesi çıkmıyor bildiğin gibi, eskiden de çıkmadığı gibi. Bangladeş'te Cemaat-i İslami lideri Gulam Azam biliyorsun vefat etti. Hastanede zaten çok ileri yaşlı bir insandı. İdam cezasına çarptırmışlardı. Fakat hastaneye sevk edilmediği için hapishane şartlarında bulunduğu bölgede yine orada hayatını kaybetti. Suriye'de 300 bine yakın insan hayatını kaybetti. Aynı zamanda da 11 binden fazla insan hapishanelerde düzenli işkenceye maruz bırakıldıkları için ve açlığa maruz bırakıldıkları için hayatlarını kaybettiler. Suriye'nin dışında Irak'ta zaten Maliki'nin destek verdiği Şii milisleri biliyorsun düzenli olarak sürekli halka bir hem işkenceleri hem de katliamları söz konusu.
Şu anda da abadi aslında hani
hiçbir değişiklik yok. Ama evet tam söylediğin gibi. Esad'ın şebihaları yine aynı şekilde biliyorsun şebiha hayalet demek ve bunlar direkt psikopat, kana susamış, katliamdan zevk alan insanlardan meydana geliyor. Dini imanı olmayan. Bunlar da düzenli olarak yine insanları katletmeye devam ediyorlar. Ocak 2014'ten bu yana her gün Maliki'nin milisleri varil bombaları atıyorlar yine. Sadece Suriye'de Esad rejiminin yaptığı bir şey değil bu ve roketler ve füzelerle Felluce'yi de bombalıyorlar. Ve bu şekilde bütün gördüğümüz zaten Müslüman alemi içerisindeki bütün katliamlar ve aynı şekilde bütün dünyayı, mesela Ukrayna'da bundan bahsedilmiyor ama bu olaylar olduğundan beri 3000'den fazla insan hayatını kaybetti. Yani 10-20
3600
değil,
kişi Mart ayından
3600
beri,
kişi Mart ayından beri hayatını kaybetti. Yani dünyada sürekli zaten
evet.
bir katliam söz konusu. Fakat burada tabii ki biz bunu bütün programlarımızda ele aldık ama farklı şekli, farklı şekilde farklı yöne insanlar yönlendiriliyorlar. Diğer taraftan baktığımız işte bugün anlatacağımız hem Doğu Türkistan'daki Uygurlu kardeşlerimiz, Uygur Türk kardeşlerimiz, hem Myanmar'da yaşayan Rohingya Müslümanları, Arakan bölgesinde yaşayan Rohingya Müslümanlarının başlarına gelenleri dünyanın hiç haberi bile olmadan, ne olduğundan bile haberleri yok. Bakıyorlar o insanlara, sanki Arakan hükümeti onlara iyilik yapmış gibi görüyorlar. Ne kadar iyi diye alkışlayanlar bile oluyor hatta. Ama şimdi senin de konunun detaylarını anlatacağın gibi dünya üzerinde çok fazla zulüm gören ve acı çeken insan var ve bunlar seslerini duyurabilecekleri de kimseleri yok. Bu anlamda da biz Türkiye olarak, Türk Cumhuriyeti olarak inşallah gücümüz yettiği kadar hem başbakanımızın hem cumhurbaşkanımızın söylediği gibi hep mazlumların sesi olmaya devam ediyoruz inşallah.
Şimdi sesini duyuramayan derken gerçekten bu ilki halktan bahsetmek gerekiyor. Çünkü Rohingya Müslümanları çok uzun zamanda istersen haritada da bakalım Myanmar'ın kıyı bölgesine yerleşmiş durumdalar. Zaten oradalar, orada yaşadılar hep, orada doğdular, orada büyüdüler, ataları oradaydı. Yani bu insanlar doğrudan Myanmar halkı, yani Burma halkı. Fakat kıyı bölgelerde bu yerleşen Müslümanlar çok uzun zamandır çok ciddi bir soykırım altındalar. Myanmar hükümeti en son yaptığı, gerçekleştirdiği yasalar sonrasında bu kişileri artık nüfus sayımında bile saymadı. Zaten 1982 anayasasında bu kişilerin Bangladeşli olduğuna dair bir hüküm getirilmiş ve hiçbir şekilde vatandaş sayılmamaları gerektiği söylenmişti. Junta biliyorsun başta var ve bu junta, ancak bu junta birazcık yarı sivil bir politikaya geçtikten sonra Myanmar halkında, Rohingya halkında neler olduğu birazcık dünya tarafından anlaşılmaya başlamıştı ve dünya gerçekten şaşakalmıştı böyle bir soykırıma. Kendi ülkeleri içinde vatansız bırakılmış insanlar. Tabii vatansız bırakılmak ne demek? Bir insanın kimliği yoksa sosyal güvencesi yok demektir. Hiçbir hakkı yok demektir. Sağlık hizmetinden yararlanamaz demektir. Eğitimden, yükselme, herhangi bir kariyer, yani bunların hiçbirini sağlanamaması anlamına gelir. Bir de vatansız olmanın tabii ki yerleşik bir hayatı da olmaması demektir. Bilindiğin gibi o bölgede mülteci kampları çok fazladır ve bu ülkenin kendi halkı Rohingyalar burada mülteci kamplarında yaşamakta. Ve bu öyle bir halde ki aslında çok devlet tarafından, ki bunu tabii devlet olduğu gibi kabul etmiyor, bazı terör örgütleri diyor ama bu terör örgütleri daha çok Budist örgütler diyor. Aslında Budizmle de alakası olmayan topluluklar bunlar. Bunlar doğrudan devlet tarafından, hükümet tarafından desteklenen terör grupları ve bunlar sık sık burada çalıçırpıdan yapılmış bu mülteci kamplarını yakıp yıkıyorlar. Bunlardan en büyüğü hatırlarsanız 2012 yılında gerçekleşmişti. 2012 yılında kampları bu çeteler çok ciddi şekilde yangınlar çıkarmışlardı ve orada çok fazla kişinin ölümüne sebep olmuşlardı. Hep gözümüzün önünde sandallarla açılan, o kötü sandallarla açılan yüzlerce Rohingyalı var. Onların çok büyük bir kısmı geri dönmediler. O sularda kayboldular. Kimisi açlıktan öldü, kimisi ülkeleri alınmadı. Sularda öldü. Yani bunlara biz şahit olduk 2012 yılında. O dönemde de çok fazla şey oldu. Şimdi burada Myanmar'ın özel bir yeri var. Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Çeşitli boru hatlarının geçtiği ve müstakbel boru hatlarının geçtiği bir yer. Asıl orada önemi olan bu. Dolayısıyla Çin'in çok önemli bir gelir kaynağı oradaki boru hattı. Böyle olunca da Çin Rusya tarafından, daha doğrusu doğrudan Çin tarafından, Rusya doğrudan bir şey yapmıyor. Fakat Çin'in arka planında olan bazı Asya ülkeleri tarafından da korunan bir ülke. Yani oradaki devlet yapılanması, junta rejimi bir şekilde korunuyor. Böyle olunca da Çin'de başta olunca ve bazı ülkelerde Çin'le arayı bozmamak istedikleri için hiçbir şekilde Myanmar'da olan konulara dikkat vermemeye çalışıyorlar. Bunlardan geri çekiyorlar kendilerini. ASEAN ülkeleri hiç ilgilenmiyor konuyla. Birkaç kere ASEAN ülkelerine bu konu, Myanmar'da bu Müslümanların başına gelenler getirildi. Hiçbir şekilde konu dahi edilmedi. Birleşmiş Milletler hiç ilgilenmedi. Ufak tefek bazı konuyla ilgilenen birimler var. Fakat onlar ciddi anlamda bir atılım yapamadılar. Hiçbir şekilde yaptırım uygulanmadı. Çünkü Myanmar hükümetinin buradaki durumu ticari açıdan çok önemli göründü. Dolayısıyla görünmeyen bir halk, yani hiçbir şekilde dikkate alınmayan. Şimdi son dönemde bu konular bazı aktivistler tarafından gündeme getirildiğinde Myanmar hükümeti Birleşmiş Milletler'de yeni bir kanun geçirdi. Yani yeni bir teklif sundu. Dedi ki biz dedi Rohingya Müslümanlarına bir hak vereceğiz. Bu hakka göre de Bangladeş vatandaşı sayılacaklar. Vatandaşlık hakkı verilmiş olacak. Bundan sonra da bu kişiler 1982 anayasasına göre artık Bangladeş vatandaşı sayıldıkları için kendi eski belgelerini getirerek bu ülkede yaşadıklarını ve bu ülkede doğduklarını belgeleyerek Myanmar vatandaşlığına ardından geçebilirler. Şimdi bu tabii bütün uluslararası medyada hoş, iyi bir şeymiş gibi karşılandı. Ha, ilk defa onlara vatandaşlık verilecekmiş gibi. Halbuki işin gerçeği o şekilde değil. Yine hükümet bir oyun oynuyor burada. Bunu hatırlatalım. Bunu da aktivistler çok dile getiriyorlar. Burada Bangladeş vatandaşlığına geçtiğinde bu kişiler doğrudan kendi ülkelerinde yabancı sayılacaklar. Ardından Myanmar vatandaşlığına tekrar geçebilmek için geçmişlerine dair belge getirmeleri gerekiyor. Fakat Rohingya Müslümanlarının çok büyük bir kısmının söz konusu 2012'deki yangınlar sonrasında geçmişlerine dair hiçbir belge kalmamış durumda. Dolayısıyla getirip de Myanmar vatandaşlığına geçmeleri mümkün olmayacak. Böyle olunca kendi ülkelerinde Bangladeş vatandaşı olarak yabancı konumunda kalacaklar. Bir süre sonra çok kötü koşullarda mülteci kamplarına gönderecekler ve bir süre sonra da ülkeden atılacaklar. Zaten Myanmar hükümetinin de istediği bu. Bunların tümünü ülkeden atabilmek. Tabii bu arada vatandaşlığa, Bangladeş vatandaşlığına geçmek istemeyenler var. Onlar da aynı şekilde mülteci kamplarına sürülecekler ve onların da akıbeti bu şekilde olacak. Kendi evlerinden, köylerinden sürülerek mülteci kamplarına atılacaklar. Ülkelerinden atılanlar da Bangladeş'e gidip de yerleşemezler. Çünkü Bangladeş böyle bir kanunu tanımıyor. Birleşmiş Milletler'in durumu ise Birleşmiş Milletler bu halkı mülteci olarak tanımıyor. Mülteci olarak tanımadığı için de bu halkın gidip yerleşebileceği herhangi bir ülke şu anda yok konumunda. Dolayısıyla şu an aslında Myanmar hükümeti tarafından bir oyun oynanıyor bütün dünyaya karşı.
Şimdi şunu önce hatırlatalım. 1 milyondan fazla Müslüman yaşıyordu aslında Rohingya Müslümanı Arakan'da. Fakat son dönemde yaklaşık 140 bin kişinin olduğu bildiriliyor. Bu da ciddi anlamda bir soykırım yapıldığını gösteriyor aslında bize. Bir de Myanmar hükümeti ne kadar iyi niyet dileklerini dile getirmiş olsa da ve insanların bir kısmını, hatta ülkeleri bu şekilde belki de kandırmış olsa da, bahsettiğimiz 140 bin kişiden sadece 209 kişiye vatandaşlık verilebileceği iddia ediliyor. Burada resimde gördüğümüz gibi vatandaşlık hakkını almak için gayret gösteren kardeşlerimiz de var Arakan'da. Fakat şimdi Arakan'da şöyle bir özellik var. Aslında Bangladeş Rohingya'sıyla Arakan Rohingya'sı, yani Myanmar Rohingya'sı ikiye bölünmüş durumda. Şuradaki resimlere bakacak olursak, bu resimlerde Hint Okyanusu arada gördüğümüz ve karşı taraf Myanmar Rohingya'sı iken Bangladeş Rohingya'sı da diğer taraf. İşte burada Myanmar'da yaşama hakkı verilmeyen, resimleri arka arkaya görürsek, Myanmar'da yaşama hakkı verilmeyen Rohingyalar Bangladeş'e geçmeye zorlanıyorlar. Fakat bu aradaki gördüğümüz okyanusun bu bölümünü geçmek durumunda kalıyorlar. Bu insanlar zaten, biz şimdi vatandaşlık hakkı verilmeyen insanlardan bahsederken belki bazı kişiler tam toparlayamıyor olabilir kafalarında. Fakat demin sen de saydın, zaten sağlık hizmetlerinden istifade edememesi bir insanın zaten çok önemli bir eksiktir ama şimdi biz hep diyoruz ki seyahat hakkı yok bu insanların, ticaret yapma hakkı yok. Yani hiçbir özgürlük hakkı yok. Fakat seyahat hakkı derken, yani bir gün tatillerini geçirmek için başka bir ülkeye geçmek anlamında değil. Bu insanlar kamplardan çıkıp, bulundukları kamplardan bir sonraki ilk kasabadaki, köydeki pazara mahalleye bile gidemiyorlar. Yani oradan alışveriş yapmaya bile gidemiyorlar. Çünkü herhangi bir belge gösteremiyorlar. Yaşadıklarına dair belgeleri yok. Bu insanların evlendiklerinde, ki evlenmek için yine bir belgeleri yok. Yani herhangi bir resmi işlem yapamıyorlar. İki çocuğa izin verilmesine rağmen bu iki çocuk da doğum belgesi alamıyor zaten. Yine kayıt olamıyorlar. Evet. Yani insan olarak sayılmıyorlar. Herhangi bir yaşadıklarına dair bir vasıfları olmuyor. Dolayısıyla da katliam dan geçirilmeleri ve yine başka senin demin yayın başında da anlattığın gibi Budist çetelerin şiddetine maruz kalanları çok kolay oluyor. Çünkü öldürülen insanların sayısı bile belirli olmuyor. Çünkü zaten bir vasıfları yok onlara göre. Yaşadıkları zaten ispatlı değil. Yaşamayan bir insanın ölmesini de ispat edemiyorsun zaten.
Bu arada insani anlamda da çok ciddi bir sömürü var. Kendi evet. vatandaşlık hakları olmadığı için çalıştırılıyorlar ama para ödenmiyor. Herhangi bir sosyal sigorta, hatta bir çalışma gibi bir hakları olmadığı için dolayısıyla bir köle gibi pek çok yerde çalıştırılabiliyorlar. Böyle de bir durum var.
Ekim 2014'te Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Myanmar Rohingya Müslümanlarının şiddete maruz kalmaya devam etmesinin endişe verici olduğunu söylemiş. Bu biliyorsun ne işe yarıyor bu açıklamalar? Hiçbir işe yaramıyor. Evet. Nasıl mesela bugün yayınımızın başında söylediğimiz gibi Kobani'ye bir koalisyon olarak bütün dünya ülkeleri neredeyse 55'ten fazla ülke müdahale ediyorsa buradaki Rohingya Müslümanlarına aslında böyle bir müdahale de değil. Yani tepeden bir bombardıman falan talepleri yok onların. Sadece siyasi ve politik olarak bir takım girişimlerin yapılmasına ihtiyaçları var. Myanmar hükümetine herhangi bir uyarının belki yapılmasına ihtiyaçları var. Ama burada sadece endişe verici olduğu söyleniyor. Ve Myanmar hükümetinin verdiği sözlerin yerine getirilmediğini söylemiş Ban Ki-moon. Şimdi bu ne demektir? Verdiği söz yerine getirilmiyorsa burada senin demin de anlattığın gibi vatandaşlık hakkı verileceği söylenen insanlara da bu sözler yerine getirilmiyor. Bu insanların yaşam hakkı olacağı söylendiğinde de yerine getirilmiyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde normal bir insan gibi yaşamlarını devam ettiremiyorlar. Yine burada bir kişinin daha sözünü okumak istiyorum. Arakan projesinden Chris Levan'ın Haziran'dan Eylül'e kadar en az 30 köyde diyor. Yani yaklaşık 4 ay gibi bir süre içerisinde şiddet olayları ve insan hakları ihlalleri olduğunu söylüyor. Ve geçen ayda köylerin çoğunluğu kuşatma kaldırıldığını ancak çok sayıda Müslümanın terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını söylüyor. Bu ne demektir? Bu insanlardan artık... Evet. Bir beklentileri kalmaması gerekiyor. Zaten genellikle bu tip hükümetler böyle bahaneleri kullanıyorlar. Terör örgütüyle bağlantılı işte isyan çıkardı deniyor. Halbuki orada bulunan insanlar sadece yaşamak istiyorlar ve yaşayabilecekleri bir kolaylığa ulaşmak istiyorlar. Belki bulunduğu köyden yandaki köye çarşıya gitmek istiyor. Bu bir isyan çıkartma oluyor ve terör örgütü üyesi gerekçesiyle hemen çok rahatlıkla gözaltına alınabiliyor.
Şimdi bu konuda aslında şunu biz hatırlatalım burada. Oradaki çeşitli aktivistler şunu söylediler. Doğrudan Ural'le bağlantıdalar. Her şeyini biliyorlar, bütün geçmişini. Ve şunu söylüyorlar. Ural'le tek ilgilenen gerçekten Türkiye hükümeti oldu diye. Fakat bu son yapılan söz konusu kanun teklifinde genel olarak insanları bir vatandaşlık hakkı kazanacağı için görünürde. Bu genel olarak Türk yetkilileri tarafından da teşvik edilen bir şey olarak söylediler. Fakat gerçeğini bilmiyor olabilir Türkiye yetkililer. Mutlaka hükümetimiz biliyordur ve bu konuda tedbir alıyordur. Fakat her zamanki gibi 65 yıldır yalan söyleyen bir hükümet hala bu konuda yalan söylüyor. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor ve durum bu şekilde bir sonuçla.
Evet, yani bu artık tecrübe edilmesi öyle. Gereken bir
durum. Ve bu konuda da yalan söylüyor ve bunun da sonuçları bu şekilde olacak. Başka türlü olması mümkün değil. Dolayısıyla buna gerçekten her zaman bu halka sahip çıkan Türkiye halkının, Türkiye hükümetinin sahip çıkmasını bekliyorlar. Ve bu konuda gerçekten de ciddi şekilde bir tedbir alınmasını talep ediyorlar. Türkiye biliyorsun son zamanlarda da ortaya çıktı. Böyle ülkelerin çıkarcı politikalarıyla, real politikle hareket eden evet. bir ülke değil. Vicdanla hareket eden bir ülke olması bakımından zaten şu anda pek çok bazı batılıların dikkatini çekiyor, okularını üzerine almış durumda. Fakat her zaman doğru olan tek de olsa her zaman kazanan odur. Bazen yalnız kalmayı gerektirir doğruyu, hakkı savunmak ama bu da böyledir yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin yapması gereken de budur.
Sayın Davutoğlu geçen gün şöyle bir açıklama yaptı. Dış politikadaki yöntemimiz yine merhamet ağırlıklı olacaktır diye gerçekten de o yönde.
Tabii Allah'ın kanunu işler her zaman. Allah'ın kanunu galip gelir. Dolayısıyla biz de vicdanlı bir devletiz. Bunu yapacağız. Myanmar konusunda da mutlaka bir tedbir alacaktır hükümetimiz. Bu çağrıyı da tekrar buradan yapmış olalım.
İnşallah. İnşallah. Senin de o Myanmar konusunda gerçekten aktivist arkadaşlarla çok sıcak bağlantın var. Onlar da hocamıza sık sık taleplerini dile evet. getiriyorlar senin vesilenle. Hocamız da sosyal medyada isimlerinin duyulması için adlarının duyulması en azından Myanmar belki neresi Burma diye tanıyor bazı insanlar ama daha sonra Junta'dan sonra Myanmar diye değiştirilmişti. Myanmar neresi? Burada yaşayan insanlar kimler? Rohingya Müslümanları çünkü sadece bir azınlık Myanmar'da ama onların sesini duyurabilecek insanlara ihtiyaçları var. İşte sosyal medyanın kullanımıyla belki dünya üzerinde böyle bir topluluğun olduğundan bile haberi olmayan birçok insanın fark etmesine vesile oldu gerçekten hocamız. Onlar da sürekli teşekkürlerini dile getiriyorlar bu konuda senin de aracılığınla. Ama gerçekten bu önemli yani vicdanı olan her insanın zaten yapması gereken bu. Tabii hocamız da sık sık bu konuyu dile getirip hem sosyal medyada etiketlerle evet. insanların duymasını fark etmesini yazılarıyla dediğin gibi evet. dile getiriyor. Tekrar evet. o zaman Doğu Türkistan'a geçelim. Doğu Türkistan'da şimdi Doğu Türkistan'ın haritada bir yerine bakacak olursak Çin'in solunda kalan bir ülke aslında Doğu Türkistan. Fakat yaklaşık o da 65 yıldan fazladır sürekli Çin'in, Komünist Çin'in rejiminin oradaki yaptığı uygulamalarla, sistematik olarak yaptığı uygulamalarla çok eziliyor oradaki halk, Uygur Türkleri. Çin izin vermek istemiyor onların bağımsızlığını yaşamalarına. Evet. Kendi ülkeleri içerisinde bir ülke olarak, bağımsız bir ülke olarak yaşamalarına izin vermek istemiyor. Fakat ne oluyor? Burada biz önce bir Çin'in nasıl bir yönetim olduğuna bakmamız gerekiyor. Çünkü Komünist Çin gerçekten dünya üzerinde idam cezasının en çok uygulandığı ülkelerden bir tanesi. Başta birinci ülke.
Evet.
2013 yılında 2400 kişi idam cezasına çarptırıldı. Fakat bu 2400 kişiyi nasıl biliyoruz? Çin'in hiç herhangi bir şekilde mahkemelerdeki uygulamaları, yargılama yöntemleri, insanlara verdiği cezalar sadece Çin hükümetinin izin verdiği kadarıyla bilinebiliyor. Yani bu 2400 kişi Çin hükümetinin izin verip öğrenilen rakam.
Evet.
Bunun çok daha üstünde olduğu söyleniyor ve yine sadece hükümete bağlı olan basının bildirdiği şekilde bazı yargılamalar insanların göz önüne sunuluyor. Ama aslında kapalı olarak yapılanların ne şekilde olduğu hiçbir şekilde bilinmiyor ki bunlardan bir tanesine işte maruz kalan da Uygur Türk'ü olan kardeşlerimiz. Doğu Türkistan'daki uygulamaların birçoğu yine basına yansımayan, Çin hükümetinin duyulmasını istemediği uygulamalardan. Şimdi Çin'de biliyorsun geçtiğimiz Ramazan ayının son günü Doğu Türkistan'da bazı olaylar meydana geldi. Yarkent İlişku bölgesinde bir olay oldu. Bu olayda Çin hükümeti yani Çin ordusu, Komünist Çin ordusu müdahale ederek 100 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olacak bir katliam meydana getirdiler. Şimdi bu katliamın sonrasında insanlar neden bunun olduğunu bilmeden daha hemen bu katliama karşı geldiği söylenen insanlar yine terör örgütü üyesi damgası vurularak 27 kişi hakkında idam cezası kararı verildi. Fakat şimdi birine idam kararı cezası verildiğinde hemen Yargıtay onadında 2-3 gün içerisinde uygulamaya geçiriliyor ve bu kişiler hakkında da sadece biliyorsun Çin'de ilginç uygulamalar da var. Toplu stadyumlarda halkın önüne insanlar getiriliyorlar. Bir anda o stadyumdaki insanların kararıyla da oradaki kişilere idam verilmiş olabiliyor. Yani böyle bildiğimiz bir yargı hukuk sistemi geçerli değil Çin'in içerisinde. Fakat bu 28 Temmuz'da işte Ramazan'ın birinci gününe denk gelen 28 Temmuz'daki Yarkent İlişku'daki bu katliamdan sonra Çin'de Doğu Türkistan'da olaylar çok daha aslında seyri değişti. Fakat biz bunları nereden öğrenebiliyoruz? Çin basınından mı, dünya basınından mı? Hayır. Oradan mektup yazabilen bazı Uygur Türk'ü kardeşlerimizden ki bunlardan bir tanesi 22 yaşındaki Doğu Türkistanlı Ebubekir Rahim'di. Ebubekir Rahim isimli genç bu Çin ordusu tarafından tutuklandı daha sonradan bu mektubu gönderdikten sonra ve yapılan katliamı anlatmıştı aslında. Fakat Çin televizyonuna çıkarıldı ve anlattığı bütün bu mektubundaki katliamla ilgili detayları inkar etmek durumunda kaldı. Fakat sonrasında ne oldu? İşte Ebubekir Rahim'den hiçbir haber alınamamaya başladı.
Evet.
Ve daha sonradan da hayatını kaybettiği öğrenildi. Şimdi Ebubekir'in hayatını kaybetmesinin ardından bir mektup daha gönderildi. Teravih namazına giden bazı kadınların ve çocukların kendi evlerinde yine Çin ordusu tarafından öldürüldüğü söylendi. Ve bunun üzerine de tabii ki halkı bu şekilde hiçbir sebep ve bahane olmadan masum kadınların ve çocukların bu şekilde Çin hükümeti tarafından katledilmesine oradaki Doğu Türkistan Uygur Türklü kardeşlerimiz çeşitli toplantılar yaparak yani yürüyüşler yaparak karşı gelmek istediler. Seslerini duyurmak istediler. Tabii bunun üzerine de daha da şiddetlendi olaylar ve o gözaltına alınanlarla birlikte işte şu en son 27 kişi hakkında ölüm cezası, idam cezası kararı verildi ve çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
Evet. İstersen biraz geriye gideyim ben. Doğu Türkistan halkının nasıl aslında Myanmar halkıyla özdeşleşen özellikleri olduğundan bahsedeceğim. Şimdi Doğu Türkistan biliyorsun Türkistan çok geniş bir coğrafya. Burada bir Batı Türkistan var. Bu Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan'ın tamamını biraz da Afganistan'ın bir kısmını içine alan bir bölge. Bir de Doğu Türkistan var. Normalde burası tek başına Türkistan bölgesiydi. Sonra Çin buradaki Doğu Türkistan topraklarını ilhak etti ve kendi bünyesine kattı birdenbire. Kendine bağımsız bir ülkeyken burası tamamen aldı ve kendi bünyesine kattı. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi petroldür. Bunun sebebi çok ciddi şekilde kaynaklardır, yeraltı kaynaklarıdır ki öyle ki gerçekten petrol yataklarını gözle görür şekilde yoldan geçerken bile görebilirsiniz. Zengin bir ülkedir Doğu Türkistan bu sebeple. Burada tabii ki Çin'in buradaki politikaları gereği bu topraklar ilhak edildi. Şimdi biz geçen hafta önemli bir konudan bahsetmiştik. Hong Kong'taki ayaklanmalardan bahsederken Çin'in komünist politikalarından hiçbir şeyin değişmediğini, kapitalizme geçiş falan yaşamadığını, bir taktik olduğunu, hala Kızıl Komünist Çin olarak kaldığını ve bunun da büyük bir zulümle, baskıcılık ve özgürlükleri kısıtlamayla devam ettiğini, hatta idamları örnek vermiştik, bu şekilde olduğundan bahsetmiştik. Aslında Doğu Türkistan olayı da bunun önemli delillerinden biridir. O tarihten itibaren Doğu Türkistanlılar hiçbir şekilde tıpkı Rohingya halkı gibi kendi ülkelerinde bile daha rahat gezemez, kendi dillerinde okuyamaz hale getirildiler. Pekin hükümetinden izin almadan hiçbir şey yapamadılar, şehir değiştiremediler. Ülke zaten ülke dışına çıkamadılar, böyle bir şey olmadı. Kendi vatandaşlık haklarına ciddi şekilde sekte vuruldu. Bilim adamı yetişemez oldu. Hiçbir şekilde bilim adamı yetişmesine izin vermediler. Çünkü bu halkın gelişmesine izin vermemişlerdi. Ama sonrasında daha yumuşama politikalarının olduğuna dair ifadeler geldi. Hatta hocamız da bunu yakından takip etti. Fakat şu idamlar ve son katliamlar gerçekten bunu tekrar şüpheli halde bırakıyor. Yine aynı şekilde o özellikle Urumçi bölgesine yerleştirilen Çinli halk, Han Çinlileri. Burada tekrar aslında burayı bir Çinlileştirme çabasının da gerçekleştirdiğine dair buradaki halkın çok ciddi tepkisini çekmişti. Hala da çekiyor. Doğu Türkistan halkı aslında burada söyledikleri şu. O dönemden itibaren gerçekleşen olaylarda aslında Mayıs ayından biraz daha geçmişe gittiğimizde Çin bir kanun çıkarttı ve dedi ki terörle savaş ve sert durma vurma operasyonları yapacağız. Burada adını verdiği bu operasyonları şöyle dillendirdi. Dedi ki radikal gruplar şu anda çok aktif Orta Doğu'da. Bizim ülkemizde de aktif olma çabası içindeler. Dolayısıyla herhangi bir radikalizm tehdidi olduğunda biz buna sert vuracağız. Yani sert vurma operasyonu yapacağız. Şimdi Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi dinlediğimizde de genel olarak buradaki aktivistleri ve buradan haber getiren, bunlar için çabalayan kişileri gördüğümüzde şunu söylüyorlar her zaman. Şu anda Doğu Türkistanlılara bahane olarak kullanılan kanun budur. Yani diyorlar ki siz radikalsiniz, radikalizme eğilim gösterdiniz, bu ülkede taşkınlık çıkarıyorsunuz. Dolayısıyla sizin yaptığınız her eylem burada sert vurma operasyonuyla karşılık görecek. Bunu tabii Ramazan ayında senin de anlattığın bu operasyonlar sonrasında gördük. Bu operasyonlar sonrasında hatta havadan bombalamanın gerçekleştiğini belirtiyor oradaki halk. Ve bunun tamamen dışarıya kapalı, yani izole vaziyette hiç kimsenin haberi olmadan yapılması çok önemli bir etkidir.
Yani sadece mektupla dünyaya duyuruluyor olması zaten çok çok anormal olduğunu gösteriyor. Böyle büyük bir olay meydana geldi. Dünya basına zaten hiçbir şekilde yansımıyor.
Evet.
Ama tek bir kişinin ancak ulaştırabildiği bir mektupla duyurulabiliyor belki de.
Gerçekten öyle ve yine bu Temmuz ayından beri gerçekleşen olaylar hiçbir şekilde durulmadı aslında. Sokak çatışmaları, ardından gelen idamlar, hatta bu konuda basına sızdıranların, hatta herhangi bir şekilde sosyal medyayı bir şekilde kullananların öyle bir imkan yok da internet yoluyla bunu dışarıya sızdıranların müebbet hapse aldığı, kayboldukları, biliyorsun kaybolmalar Çin'de çok meşhurdur.
Zaten Çin hapishanelerinde müebbet hapsi ne demek olduğu da
çok iyi bilinir, evet. Yok etmedir. Bu şekilde olduğu anlaşıldı ve o tarihten bu yana sadece bize sızan haberler kadarıyla biz bir şey biliyoruz aslında. Bu kadar ölüm, bu kadar yapılan çatışma, bu kadar idam aslında bize sızan haberler. Genel olarak burada çeşitli Uygurlu vatandaşlarımız, orası için çaba harcayan vatandaşlarımız şunu söylüyorlar. Biz hiçbir zaman Çin'le ilgili doğru bilgiye ulaşamayız. Ve her zaman tarih şunu göstermiştir. Biz ne biliyorsak onun birkaç katıdır bunlar. Mesela ölümler biz biliyoruz bir rakam. Fakat aslında gerçek bunun birkaç katıdır. Çin hiçbir zaman dışarıya bu bilgileri vermemiştir. Şimdi bu aslında sistemin Kuzey Kore'den farksız olduğunu gösteriyor. Tabii iki komünist ülke sistemi değişmedi. Çin sadece kapitalist anlamda bir dışarıya açılma sistemi gösterdi. Bir taktik olarak bunu konuşmuştuk. Onun dışında da hiçbir şekilde komünist ideolojisini terk etmedi. Orada da Çin'in içinde çok büyük bir coğrafyadır biliyorsun Çin. İçinde çok fazla azınlık vardır. Bunların hepsi aslında Çinlilerin arasında asimile olmuş durumdalar. Fakat bir tek Uygur Türklerine bu hak tanınmadı. Onlar sürekli dışlanıp yok edilme şeklinde karşılık gördü. Tabii bu olayda aynı şekilde bu hızıyla Çin'de şu anda devam ediyor.
Şimdi Sayın Sinan Oğan'la yapılan bir röportaj vardı bu konuda Uygurlu Türklerle ilgili olarak. Çok güzel açıklamalarda bulunmuş. Gerçekten de buradaki kardeşlerimizin hakkını da çok güzel savunan demeçleri de oluyor aslında sadece o röportajın dışında. Tabii ki hükümetimizden de Sayın Davutoğlu da hem Myanmar konusunda özellikle hem de bu Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz konusunda çok hassas bir insan, çok duygusal olarak yaşayan bir insan. Hatta oradaki insanlarla karşılaştığında gösterdiği sevgi ve coşkuda onların da daha da merhameti ve şefkat hissetmesi açısından çok güzel örnek oluyor gerçekten. Fakat şöyle bir şey söylüyor Sayın Sinan Oğan, MHP milletvekili. Diyor ki Uygur Türklerine yapılması gereken, yani Çin'in izlemesi gereken politika diyor, onların örf ve adetlerini, dini vecibelerini rahatlıkla yerine getirebilecekleri bir ortam sağlamak. Buna izin verirlerse o zaman onlar da o bölgede daha rahat hareket edebilecek hale gelecekler. Ama diyor mesela oruç tutan Uygur Türklerini işte yere yatırıp ağzından zorla su dökerek oruçlarını bozacak şekilde, yani ibadetlerine zarar verecek şekilde müdahale edildiğinde, sonra bu insanlar evlerinde Kur'an bulunduruyor diye suçlu kabul edildiğinde, hatta tutuklandığında, belki Uygur Türkleri bunlara karşı gelmek istediklerinde, yani biz bu şekilde yaşamak istemiyoruz, bazı haklarımıza, her insanın sahip olması gereken hakka sahip olmak istiyoruz diye bu sefer seslerini yükselttiklerinde de onları radikalleştirerek, bu şekilde daha da üstlerine baskıyla giderek radikalleştiklerini daha doğrusu iddia ediyorlar. Ve böylece de işte senin de söylediğin, çıkarılan kanunla da radikalleştiği iddia edilen Uygur Türkleri bu sefer bu şekilde bir karşılık alıyorlar. Halbuki bu arada Çin El-Kaide'si açıklama yapmış biliyorsun. Çin'de Uygur Türklerine yapılan bu konuda kendi de savaş ilan ettiklerini söylemişler. Yani siz radikalliği ne kadar körüklerseniz o radikalleşen gruplarda size o kadar daha fazla zarar verir. Halbuki insan olarak yaşamalarına izin verirseniz insanların, ki buradaki ben Uygur Türk'ü kardeşlerimizin hepsini tenzih ediyorum, bambaşka bir örgüt olarak orada açıklama yapıyorlar. Yani siz bir taraftan masum insanları radikaller diye, terör örgütü üyesi diye infaz etmeye kalkarsanız, haklarını ellerinden almaya kalkarsanız, başka yerden başka bir radikal örgüt sizin başınıza bela olabilir, ki biz bunu PKK'nın şu an yaşadığı durumdan da aslında canlı olarak görüyoruz. Teröre başvuran, şiddete başvuran bir grup şu anda şiddete başvuran başka bir grup tarafından eziliyor aslında, yok edilmeye çalışılıyor. Şimdi Çin'in bu şekilde radikalleştiklerini iddia ettiği Uygur Türklerini daha kolay hedef haline getirdiğini aslında görüyoruz. Halbuki burada insani yaşam anlamında, tabii ki biz komünist Çin hükümetine bunu sen bütün işte inancından vazgeçtiği anlatmamızda olacak bir şey değildir bu. Ama bu karşılıklı olarak diplomasiyle çok kolaylıkla sağlanabilecek bir şeydir. Yine hem Çin'e de bundan zarar görmeyeceğinin garantisi verilmeli. Bağnaz zihniyetin aslında orada bir radikalleşme oluşturmayacağı. Şu anda dünyada sen yayının başında da söyledin, Orta Doğu'daki radikalleşen örgütlerin kendilerine bir tehdit oluşturduğu iddiasıyla çıkabiliyorlar çünkü. Uygur Türklerin hiçbir şekilde böyle bir tehlike içermediklerinin tam garantisi verilebilir. Bunu aslında Türkiye çok kolaylıkla sağlayabilir. Çin hükümetiyle böyle bir bağlantı kurabilir. Başka ülkelerde yapabilirler bunu çok rahatlıkla. Ve bu insanlarımızın oradaki, çünkü sırf yüzlerinden bile ne kadar masum oldukları, ne kadar mazlum oldukları, kendilerine uygulanan baskılardan senelerdir, bak 1965 yılından beri 35 milyondan fazla insan hayatını kaybetti burada. Herhangi bir şekilde Amerika'da veya başka dünyanın başka bir yerinde olsa verilebilecek tepkinin nasıl olacağını biz çok iyi biliyoruz. Ama buradaki insanlar boyun eğmiş şekilde gerçekten sadece ibadetlerini yerine getirmek istiyorlar. Sadece insanca yaşamak istiyorlar. Kendi ailelerini kurmak istiyorlar. Kendi ibadethanelerini kurmak istiyorlar. Belki içlerinde dini yanlış olarak yaşamayı öğrenmiş olanlar olabilir. Ama bu onlara bu şekilde bir sistem uygulanmasını gerektirmez hiçbir şekilde. O yüzden de Çin hükümetiyle de diplomasi anlamında rahatlıkla konuşabilecek insanlara ihtiyaç var. Türk hükümetinin bunu acil olarak uygulaması gerçekten çok iyi olur ki yeter ki orada şu anda aslında başlayan, belki de devam edecek olan bu Doğu Türkistanlı kardeşlerimize, Uygur Türk kardeşlerimize uygulanan şeyler bir an önce son bulsun ki ilerlemesin diye. Çünkü sonrasında biliyorsun 6 yerleşim yerini daha işgal etti Çin ordusu. Yani olaylar gittikçe tırmanarak devam edecek gibi bir izlenim veriyor. Şu anda çünkü sadece biz belli bir bölgeyi anlattık ama ondan sonrasında da devam ediyor gerçekten. Bunu bir an önce durması için de biz de yeniden talepte bulunmuş olalım.
Aslında Sayın Davutoğlu'nun çok eskiden beri biliyorsun komşularla sıfır sorun politikası vardı. Tabii Arap Baharı çok şey değiştirdi. Biz o şekilde bir ülke olamadık yani, hayal ettiği gibi Sayın Davutoğlu'nun. Ama Sayın Davutoğlu gerçekten bu konuda çok fazla çaba gösteren bir liderdi. Şu anda yine aynı politikayla halkları kazanmak, devletleri kazanmak politikasıyla devam ediyor Sayın Başbakanımız. Burada şu çok önemli, senin bu hatırlattığın konu çok önemli. Çin'i kaybetmeden Doğu Türkistanlıları korumaya alabiliriz. Bu konuda Türkiye dışında başka isim yok. Hiçbir ülke bunu yapamaz. Yani hem o vicdanı, hem girişkenliği, hem de o azme sahip hiçbir ülke yok dünyada. Zaten Türkiye özel bir ülkedir. Mehdi'nin çıkacağı bir ülkedir. O yüzden Allah bu vicdanı bu ülkeye veriyor. Şimdi burada da gerçekten politikanın senin anlattığın tarzda bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi Çin yıllarca komünist rejim altında yaşamış bir ülke. Dolayısıyla kendi halkı da dahil olmak üzere komünizm dışında bir sistem bilmiyorlar. Dolayısıyla bir konunun şiddetle veya ayaklanma gibi o tip konuların sadece şiddetle ortadan kalkacağına inanmış bir topluluk. Bizim her konuda olduğumuz gibi çağrımız hep eğitim olmalı. Biz eğitimle yaklaştığımızda koskoca komünist Çin devletinde kazanabiliriz. Bunu yapabilir Türk hükümeti. Bunun da nasıl olması gerekiyor? Şimdi dediğin gibi şimdi Doğu Türkistan tarafından da tabii ki şiddet şiddeti getirir. Her zaman bu var. Ki buradaki Doğu Türkistan vakıfları da bundan gerçekten çok muzdaripler. Şunu söylüyorlar. Radikalizm bahanesiyle bu yapılıyor. Ama halk da bir bakıyorsunuz gerçekten radikalizme kaymak isteyen kişiler meydana çıkabiliyor. Bu böyledir her zaman. Bütün radikal grupları zaten şiddet meydana getirmiş. Dolayısıyla bu Çin'in lehine değil. Bunu yapabilmek için Çin'in neler lehine, neler aleyhine bunu göstermek gerekiyor. Hocamızın kitapları biliyorsun Rusya'da dağıtımı serbest olan tek kitap, tek İslami kitap. Bunun sebebi Putin'in gerçekten çok ileri görüşlü olup neyin kazanç, neyin kazanç olmayacağını görmesi. Yani radikal İslam'ı besleyen hurafe dininin bir yanlış bir şey olduğunu biliyor. Tabii bunu yasaklamayla yapıyor. Yöntem yanlış ama fark etmiş durumda. Fakat hocamızın kitaplarını orada serbest bıraktı. Bunun da sebebi Kur'an dininin barış dini olması ve birlikte yaşamaya, kazanmaya, hiç kimseye nefret gözüyle bakmamaya çağırıyor olması. Çin'in de aynı politikayı takip etmesi gerekiyor. Kur'an Müslümanlığını eğer öğrenirse, öğretirse, bunu aslında Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz de yaparsa, orada çünkü bir imkanları var. Hocamız bunu daha önce söylemişti. Orada tamam şartları zor, çok garip şartlar altındalar, baskı altındalar ama ellerinin altındaki Çinlilere bunu öğretme imkanları var. Gerçekten de Kur'an Müslümanlığını eğitecek bir yöntem bulunması gerekiyor. Çünkü bunun sonu yok. Bu şekilde devam edecek belli ki. İşgal altında bir halk. Tabii ki biz alır kardeşlerimizi kurtarırız, gereken her şeyi yaparız belki. Fakat bunlar kalıcı bir çözüm getirmiyor. Bizim için kalıcı çözüm sadece eğitimdir. Bunu yapabilmek için de gerçek İslam'ın, doğru İslam'ın, barışçı, sevgi dolu özüne ihtiyaç var. Bunu anlatmadan hiçbir yere gidilmez, daha da kötüye gider.
Tabii bu arada Çin bunu yapmadı diyoruz ama işte komünist bir rejim diyoruz ama dünyada daha bunu deneyen ülke de olmadı. Amerika da aynı şekilde. Evet. Hocamız bunu canlı yayından da aslında Amerika'ya bir nasihat babında bayağı güzel tarif ederek anlattı. Bugüne kadar hiç denemedi Amerika. Eğitimin üzerinde hiç durmadı. Hep şiddetle yok etmeye çalıştı. Bir yerde bir hareketlenme mi var? Hemen üstüne bomba yağdırarak. Amerikan derin devleti diyoruz tabii ki biz buna.
Evet.
Hemen üzerine bomba yağdırarak o şiddeti, o hareketlenmeyi söndürmeye çalıştı. Halbuki üstüne bomba yağdırdığı o hareketlenmeler tamamen çoğalıp zeminde başka yerlere de yayılmaya devam ediyordu ki biz IŞİD'in bugün nasıl meydana çıktığını gördüğümüzde hep o Ebu Garip hapishanelerinde meydana gelen işkenceler 2003 Amerikan işgalinden sonra ve onun devamında da yine Maliki rejiminin uyguladığı bütün o sistematik işkencelerin sonucunda kendi ifadeleriyle zaten sosyal medyada da paylaştıkları, anlattıkları kendi ifadelerinden de bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz ki anlatmasalar da zaten bütün dünya şahit olarak bunu izledi, gördü. Aynı zamanda bu konunun içerisinde gözden kaçan 496 Uygur Türk'ünden bahsetmek istiyorum ben. Bunu aslında hocamız kanalımızdan bir kere dile getirmişti. Hükümetimize çağrı yapmıştı onların kurtarılması için. Tayland'da şu anda tutuklu bulunan 496 Uygur Türk'ü kardeşimiz var. Bunlar cezaevinde çok ağır şartlarda tutuklu olarak bulunuyorlar. Ve bunların çoğu da hastalıklarla burada boğuşuyorlar. Yani bu konu çok önemlidir. O yüzden hem halkımızdan hem bu konuda bir şey yapabilecek yani herhangi bir yetkisi olan her kişiden, siyasilerden, gazetecilerden, bütün yazarlardan, her kim olursa olsun yani sosyal medya uzmanlarından bu konuyu muhakkak bir şekilde dile getirmelerini rica ediyoruz. Çünkü eğer Çin'e geri verilirlerse muhtemelen idam cezasına çarptırılıp hayatlarını kaybedecekler ama orada aralarında çocuk ve kadınlar da var. Yani çok zor şartlar altında zaten hapishanede bulunuyorlar. O yüzden hükümetimizin de onların Türkiye'ye getirilmesi için bu 496 kişinin evet, çok rahatlıkla ülkemizde barındırabileceğimizin garantisi verilip böyle bir transferin yapılması için girişimde bulunmasını biz bir kere daha talep ediyoruz buradan. Evet. 3 talebimiz oldu yayınımız boyunca. Hem Myanmar'daki yaşayan Rohingya Müslümanları ile ilgili, hem Doğu Türkistan'daki bu son gelişen olaylarla ilgili Doğu Türkistan Uygur Türklü kardeşlerimiz hakkındaki ve bu da Tayland'daki Uygur Türklü kardeşlerimizin. Türkiye'den başka çünkü onlara sahip çıkabilecek kimse yok. O yüzden sürekli bütün çağrıları hükümetimize yapıyoruz. Amerika'ya yaparız ama Amerika'nın şu anda çok farklı öncelikleri var ve genellikle de zaten Amerikan derin devleti her zaman Amerika hükümetine sürekli petrol neredeyse o tarafa yönlendirecek şekilde veya menfaat neredeyse o tarafa yönlendirecek şekilde bir girişimde bulundurtuyor. O yüzden bizim ülkemiz bu anlamda gerçekten dünya üzerine dikkat çeken tek ülke olarak görünüyor şu anda hali hazırda. Her ne kadar Birleşmiş Milletler'den bazı sesler çıksa da sadece kınama veya işte eleştirmelerin dışında ötesine geçemiyor. Ama ülkemiz gerçekten bu konuda çok ciddi gayret gösteriyor. Suriye için de çok ciddi gayret gösteriyoruz. Yaklaşık 4 yıldır bu konuda gerçekten gayret gösteren neredeyse tek ülke konumunda. Aynı şekilde Irak'taki bütün kardeşlerimiz için de yine böyleydi. Afganistan için böyle. Afganistan'da sevgiyle kucaklayarak karşılanan tek askerdir Türk askeri. Amerikan askerlerinden mesela nefret edilir. Yani Amerika bu nefreti üzerine çekecek bir politika değil de gerçekten o da sevgiyi hak edecek bir politika uygularsa, Amerikan derin devletini yönlendirmeleri yönünde değil, senin burada anlattığın en önemli olan konu sevginin barışçıl yollarla halledilebilecek bir eğitim politikasıyla, Kur'an'ın gerçek ve ciddi anlamda sadece Kur'an ayetleriyle anlatılarak bir sevgi ve barış dini olduğu tam olarak tarif edilecek bir politikayla bütün dünyanın sevgisini kazanabilecek bir hale gelebilir. O yüzden de biz buradan yeniden ve sık sık olduğu gibi çağrılarımızı yapmış olalım inşallah.
İnşallah. Evet, bu akşamki yayınımız burada sona eriyor. Önemli konuları konuştuk, önemli halklara dikkat çektik. İnşallah önümüzdeki günler bu halklar için daha hayırlı olur, daha güzel olur. Hepinize iyi akşamlar.
İyi akşamlar.